13. ayrım. Yıllar sonra çekmeceleri karıştırırken yarısı bitmiş bir kutu Viagra bulmuştu en kuvvetli dozundan. Ve o an artık hiçbir şansı kalmadığını anlamıştı. O mavi garip şekilli haplar son çarenin de denendiğinin ama işe yaramadığının kanıtıydı. Bir akşam çocuklar evde yokken yemek yiyorlardı. Rakıyı getirsene demişti Selim Bey. İki de kadeh. Belli ki kendisinin de içmesini istiyordu. Bu çok önemli bir şey konuşmak istediğinin işaretiydi. Önce uzun uzun içmişti adam. Büyük şişenin yarısını geçince de ağzındaki baklayı çıkarmaya başlamıştı. Biliyorum senin de ihtiyaçların var ama sakın ben hayattayken başka biriyle böyle bir şey yapmayı aklına bile getirme. Oğullarıma karşı beni mahcup etme. Dibine asit dökerim. Dibine asit dökerim. Bu söz botanikçilerin çok kullandığı bir deyimdi. Onlar öldürmez, kuruturlardı. Ben zaten kuruyorum. Sen o asidi çoktan döktün diye geçirmişti içinden ama söyleyememişti. Ve eklemişti adam. Boşanmak da yok. Geçmişte sana fazla fazla yaşattıklarımı, bugün yaşatamadıklarıma say. Ağzını bile açamamıştı ki itiraz etsin. Konu böylece kapanmıştı. İçtiği çayın parasını ödedi, kalktı kadın. Mutsuz, hatta perişandı, pişmandı. Ama her şeyi değiştirmek için zaman çok geçti. Bu mutsuzluğunun, pişmanlığının, perişanlığının nedeni sadece Selim Bey değildi. Onunla olan talihsiz kaderini çoktan kabullenmişti zaten. 45'inin ilk sabahında kendisini böyle deniz kenarına atmasının asıl nedeni küçük oğlu Çınar'dı. Bir gece önce yani kendisinin 45. doğum gününde öyle bir sürpriz yapmıştı ki içi yanıyordu. Sabah evden çıkarken anneciğim akşamki doğum günü kutlamana kız arkadaşımı da getirebilir miyim deyince nasıl da mutlu olmuştu oysa. Demek küçük oğlum büyümüş de sevgilisi bile olmuş diye geçirmişti içinden. Ama akşam saatlerinde eve yaşça çok büyük bir kadınla geldiğinde neye uğradığını şaşırmıştı. Tamam kadın çok canı yakındı, oğluna çok iyi davranıyordu. Kendilerine saygıda kusur etmiyordu da neredeyse kendi yaşında vardı. Olacak iş miydi? Çınar'ı bir ara mutfağa çağırıp "Oğlum sen ne yapıyorsun? Bu kadın benim yaşımda ondan sana sevgili olur mu?" dedi. Sonra da dediğine diyeceğine pişman oldu. Bunu sen mi diyorsun anne? O zaman söyler misin? Dedemle babam neden hala konuşmuyorlar? Sonra çekip gitmişti salona. Dünden beri kulağında çınlıyordu Çınar'ın sözü. Bunu sen mi diyorsun anne? Eve geldi kapıyı anahtarıyla açmaya çalıştı, açılmadı. Belli ki arkadan kilitliydi. Zili çaldı, açan olmadı. Selim Bey'i cepten aradı. Ben öğretmenler evindeyim dedi adam. Tavla oynuyoruz. İçeride bir şeyler döndüğünü hissetti. Merdivenlere oturup beklemeye başladı. 10 dakika kadar sonra Çınar açtı kapıyı. Annesine kafa işaretiyle gel dedi. Beyaz ışıklı hole girdi. Evi inanılmaz bir parfüm kokusu sarmıştı. Oğlu içeride süklüm püklüm oturan kadını gösterdi ve fısıldayarak konuşmaya başladı. Sakın bana karışma anne. Sakın kendine hak gördüğün şeyi bana yasaklamaya kalkma. Bana annemi kaybettirme. Çünkü sen ne dersen de biz evleneceğiz. Kadın acı bir yüz ifadesiyle gülümsedi. İyi ki yanılıp da benim gibi peyzaj mimarisi okumamışsın. Beceremezdin diyebildi sadece. Ne dedin anlamadım dedi oğlu. Hiç öylesine dedim işte. Yaman adam. Heyecanla beklemişlerdi yılın bu son günlerini. Nihayet zam dönemi gelmişti. Eskiden bugünlerde 1000 tane laf dolaşırdı zam oranı konusunda. Şimdi ise kimsenin ağzından çıt çıkmıyordu. Bu sessizlik pek de hayra alamet değildi. Zaten geçen yılda zam alamamışlardı kriz bahanesiyle. 2 yıldır aynı paraya talim ediyorlardı. Ya bu yıl da aynısını yaparlarsa diye düşündü adam. Sonra kendi kendine söylendi. İşte o zaman boku yersin oğlum. Bu ihtimal yüreğini sıkıştırdı, ayağa kalktı rahat bir nefes alabilmek için. Cama gitti, sakallarını karıştırarak dışarıya baktı. Sanki kriz bir tek patronları sıkıntıya sokuyor diye geçirdi içinden. Bizim kredi kartlarının halini soran yok. Bak işte haciz kağıdını dayamışlar muhasebeye. Maaşın her ay yüzde bilmem kaçı bankaya gidecek bundan sonra. Sokayım böyle işe diye mırıldandı. Arkadaki masada çalışan Behiye, efendim bana mı bir şey dedin diye sordu. Sana da sokacağım ama yüz vermiyorsun be yavrum diye geçirdi içinden. Yok dedi gülerek, maaşlara yine zam yapmazlarsa ayvayı yedik diyordum kendime. Sorma vallahi dedi kız ama hiç sanmıyorum. Bak bordro zamanı geldi. Daha hiç kimse muhasebeye bir talimat vermemiş. Öyle mi dedi adam. Öyle ya anlaşılan bu yılda böyle geçecek. Mesainin bitmesine daha bir saatten fazla vardı. Askılıktan kabanını aldı kapıya doğru yürüdü. Çıkıyor musun? Sorarlarsa ne diyeyim dedi Behiye. İş aramaya gittiğimi söylersin. Haydi eyvallah. Sokağa attı kendini. Eve gitse ne yapacaktı? Kurtulabilecek miydi artık sabit fikir haline gelen bu düşüncelerden? En iyisi içmekti. Bir tek alkol uyuşturabiliyordu beynini. Aksi halde bütün gece boşa koysa dolmuyor, doluya koysa almıyordu. Ayda 2800 lira parayla İstanbul gibi yerde ev kirası ver, giyin, karnını doyur, elektrik, su, doğalgaz, telefon paralarını öde. Yeter miydi ulan bu para? Makam veriyordu bu ibne patronlar da, iş paraya gelince işaret parmaklarıyla orta parmaklarının arasına baş parmaklarını sokmakla yetiniyorlardı. Kimse de itiraz edecek, isyan çıkaracak, tüh diyecek dudak kalmamıştı ki. Bu devirde parayı beğenmeyip çekip kapıyı çıkana dangalak diyorlardı çünkü. Balmumcu'dan Beşiktaş'a kadar yürüdü. Alnına vuran soğuk hava iyi gelmişti. BKM'nin olduğu sokağa saptı. Balıkçılar Çarşısı'nın arkasındaki meyhaneye girdi. Yıllardır tanıyordu Mardinli'yi. Allah'ı var iyi çocuktu. Aylarca 5 kuruş vermese gıkını çıkarmazdı. Zaten o da 1-2 ay 5 kuruş vermeden içerdi. 2 akşamda bir gibi gider. Sonra da aklına estiğinde maaşının tamamına yakınını Mardinli'ye bırakır çıkardı. Ondan sonra da kredi kartına yüklenirdi tabii. Daha kimseler yoktu ön salonda. Arka salona geçti, masası oradaydı. Genelde tek başına olduğu için 4 kişilik masalara oturmamaya, boşuna yer işgal etmemeye özen gösterirdi. Ufak bir masaya kuruluyor, hatta meyhane çok dolarsa bazen karşısına ayakta yolcu bile alıyordu. Genç çocuklar öyle çok fazla oturmayı sevmiyorlardı. Sırtlarını ortadaki sütuna dayayıp ayakta muhabbet ediyorlardı. Masayı sadece tabaklarını, bardaklarını koymak için kullanıyorlardı. İşte onlara diyordu ayakta yolcu diye. Zaten 2 tekçiydi onlar. 1 saatte dikip tüyüyorlardı. Artık nereye gidiyorlarsa diye geçirdi içinden. Hoş geldin, nasılsın dedi Mardinli masaya servis açarken. Önlüğünün cebine de ufaklığı sıkıştırmıştı 2 ince bardakla birlikte. Yüzüne bile bakmadan bardaklara rakısını suyunu koydu. Hadi çek bir fırt da kendine gel. Laflarız sonra. Hep böyle derdi Mardinli. Ama lafladığı da görülmezdi. Bir garson 2 komiyle idare ediyordu 20 masalı dükkanı. Hem aşçıydı hem patron, gerektiğinde de bulaşıkçı. Onun bir kez bile içtiğini gören olmamıştı. Hatta takılırdı bazı müdavimler. Ulan Mardinli, bizi alkolik yaptın ama kendini ağzına koymuyorsun. Yırtamazsın oğlum böyle cehenneme gitmekten. Bizim günahlarımız da sana yazılıyor diye. Tövbe estağfurullah çeker, işine devam ederdi. Hacettepe'de okurken başlamıştı böyle tek başına içmeye. Ailesinin tuttuğu evin sokağında bu Mardinli'nin meyhanesini andıran bir meyhane vardı. Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı öğrencisi bendeniz. Her türlü zıkkımı içmeye ve buranın tam ortasına kusmaya hazırım komutanım diye tekmil verirdi kapıdan her girişinde. Meyhanenin komik sahibi Arife. Çiçek derlerdi ona. Harbi çiçek. Sen İstanbul'un çiçek Arif'inden daha film adamsın be çiçek abi. Tarık Akan, Rutkay Aziz, İstanbul'daki çiçek yerine buraya takılacaklar ki haftada birkaç akşam namın yürüsün. Ama nerede onlar da burayı keşfedecek alemci yeteneği? Okuldan hemen sonra askere gitmiş. Dönüşte babası bulmuştu şimdi çalıştığı mühendislik şirketini. O gün bugündür çalışıyordu. Neredeyse 15 yıl olmuştu. Tabii hep 3.30 paraya. Peder Bey'le arası limoniydi çocukluğundan beri. Ama Valide Sultan, ah o Valide Sultan. O dizinde uyunası, elleri yutulası, yanakları sıkılası kadın. Dünyadaki tek gerçek aşkı, biricik göz ağrısı. Dünya bir yana, o bir yanaydı. Herkese dişini gösterir, cebelleşir ama onun bir soluk bakışına dayanamazdı yüreği. Şerefini anam deyip kaldırdı kadehini, sanki annesi karşısında oturuyormuş gibi. Bu ritüeli artık ezberleyen yan masadaki 2 kafadar da katıldı ona. Şerefe anne dediler, ruhun şad olsun. Şu ruhun şad olsun lafını duyunca her defasında gözleri buğulanır, kimseye göstermeden silmeye çalışırdı peçeteyle. Nasıl gittin be anam böyle ansızın? Neden bıraktın oğlunu böyle sap gibi? Beyaz peynirden bir çatal aldı, roka attı ardından ağzına. Ekmeğini rakı kadehine bandırıp yedi. Vay neyzen takılıyorsun bu akşam yine sakallı diye sataştı yan masadaki alemci. Eyvallah diye yanıt verip geçiştirdi. Uğraşacak hali yoktu. Bu arada meyhane yükünü aldı. Mardinli yine verdiği sözü unutup masanın yanına bile yaklaşmadı. Ufaklığın dibi görününce de gitme vaktinin geldiğini anladı. Kapanını giyip ara sokaktan caddeye çıktı. BKM'nin önünden geçerken "Eyvallah Yılmaz abi" diye çaktı Sadri alışık selamını. Her şey önceden kurgulandığı gibi. Saat titizliğinde işliyordu. Işıklara geldi, yeşilin yanmasını bekledi. Hafif yalpalayarak karşıya geçti. Üsküdar motoruna bindi, eski açığa oturdu. Motorun üst arka kısmına kendi koyduğu attı bu. Sonra Beşiktaş'ın gittikçe uzaklaşan ışıklarına, sağda çırağına, Ortaköy'e, köprüye, solda Dolmabahçe Sarayı'na bakarak keyfine vardı İstanbul'un. Bugün bu kadar hovardalık yeter. Tasarruf yapalım dedi ve dolmuşa binmedi, Ahmediye'ye yürüdü. Doğancılar yokuşunu çıkarken bir Sadri alışık selamı da sağında kalan kimsesiz çocuklar yuvasına gönderdi. İyi geceler çocuklar, tatlı rüyalar. Bakın sizin gibi kimsesiz abiniz de evine gidiyor diye bağırdı. Doğancılardan Çiçekçi sahiline giden sokağa saptı. Çok şükür dedi. Bugün de evin yolunu bulduk, darısı yarına. Çatı katındaki bir oda bir salonlu dairenin kapısını açınca yüzüne çarpan 100 yıllık rutubet kokusunu, uzun zamandır hasret kalıp da kavuştuğu sevgilisinin kokusunu çeker gibi çekti içine. Işığı yakmadan camın önüne gitti, perdeyi açıp Sultanahmet'e, Topkapı Sarayı'na, daha cılız ışıklı Ayasofya'ya, Kız Kulesi'ne baktı uzun uzun. Sonra ışıkları yaktı, duvarlarda, yerlerde, koltukların üzerinde hep aynı yaşlı kadının irili ufaklı yüzlerce resmi duruyordu. "Ne haber anne, nasılsın? Bak gecikmeden geldim," dedi. El yapımı ahşap şövalyesinin başına geçti. Paletteki kurumuş boyaları bir bezle sildi. Tüplerden renk renk yeni boyalar sıktı, karıştırdı. Temizleyip bıraktığı fırçalardan en kalınını alıp aynı kadının, annesinin artık sayısını unuttuğu resimlerinden birisini daha yarım bıraktığı yerden yapmaya devam etti. Yıllar vardı ki annesinden başka hiçbir şeyin resmini yapmıyordu. Uzun uzun çalan telefona şaşkınlıkla baktı. Gözlerini ovuşturarak kalktı. Ahizeyi kaldırdı. Kim arıyor olabilirdi ki sabahın bu saatinde? Tanımadığı bir ses adını sordu önce. "Evet benim," dedi. Bir daha da konuşmadan dinledi telefondaki adamı. Aceleyle giyindi. Tam evden çıkıyordu ki aklına geldi. Behiye'yi aradı cepten. "Günaydın. Ben bugün büyük bir ihtimalle gelemeyeceğim. Soran olursa idare et." "Tamam, hayırdır, bir şey mi oldu?" dedi kız. "Babamı hastaneye kaldırmışlar. Anadolu yakasının en yeni ve en pahalı özel hastanesinin yolunu tuttu. Hep adını duyuyordu da nerede olduğunu bilmiyordu. Sonra sonra bulacak halde değildi. Bir taksiye bindi. Danışmadaki kıza babasının adını söyledi. Kız bilgisayar ekranına bakıp "Yoğun bakımda efendim. Asansörle -2'ye inin, arkadaşlar size yardımcı olurlar," dedi. "Ben -50'deyim zaten. Bu durumda -2'ye çıkmam gerekir," diye söylendi. "Efendim, bir şey mi söylediniz?" dedi kız. "Asansör nerede?" diye sormuştum. "Beyin kanaması geçirmiş, durumu oldukça ciddi. Ameliyata almadık. Çünkü bu yaşta böyle bir operasyona dayanması zor," dedi yoğun bakımdaki doktor. "Dayanır, o güçlüdür," diyebildi. "Umarım, görmek isterseniz arkadaşlar sizi giydirsinler ama çok fazla kalmayın." "Görmek istiyor muyum?" diye düşündü. Bu soruya yanıt vermesi epeyce zamanını aldı. Yoğun bakımın önünde volta atmaya başladı. Sonra birden, "Madem görmek istemiyordun, neden geldin o zaman buraya kadar?" diye kendi kararsızlığına kızdı. "Gir içeri ve gör bakalım ne haldeymiş. Hem sırf sana kızmak için iyileşecekse sen de o kadarcık riski göze al," dedi. Yoğun bakımın ziline bastı. Karşısında sırt üstü yatıyordu Mehmet Ali Karaduman. Ağzında büyükçe bir hortum, göğsünün üzerinde, bileklerinde kablolar vardı. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpmaya başlamıştı genç adamın. Annesinin cenazesinden beri görmemişti babasını. Ne kadar yaşlanmış diye düşündü. Damaklarını çıkarmışlar, ondan mı böyle görünüyor acaba? Yatağın yanındaki sandalyeye oturdu. "Baba," dedi, "duyuyor musun? Komşuları Hayri Bey'in oğluymuş telefonla arayıp haber veren. Dün günlük yürüyüşünü yaptıktan sonra tam apartmanın önünde yığılmış kalmış babası. Hemen birkaç komşuyla birlikte kaldırmışlar hastaneye. Dün bütün gün aramışlar ama ulaşamamışlar kendisine. Numarasını da babasının cebindeki küçük rehberden bulmuşlar. Adı yazılı değilmiş ama oğlum yazıyormuş. Oğlum. Bir kez olsun dedin mi bu sözü bana ki defterine yazıyorsun," diye söylendi adamın yüzüne karşı. Daha çok "Ulan it, hayvan herif, hayırsız, tembel, miskindi" babasından duymaya alışık olduğu sözler. Gülümsedi. Sonra anası geldi aklına, ciddileşti birden. "Aslında gelmemeliydim buraya Mehmet Ali Karaduman. Bana ne demeliydim komşularına? Ama geldim işte. İçip içip dövdüğün o melek kadın yolladı belki de beni buraya. O sürükledi belli ki. Yoksa niye geleyim? Mısır çarşısında babadan kalma 4 dükkanı, Ebu Suud caddesinde de bir iş hanı vardı babasının. Hayatında bir gün bile çalıştığını görmemişti. Aldığı kira geliriyle beyler paşalar gibi yaşaması mümkünken neler çektirmişti kendilerine. Alt tarafı bir kadın bir çocuk. Gül gibi bakıp hayatın keyfini çıkarsana. Yok, huysuzdu bildi bileli. Sevgisizdi. Bir kez olsun insan gibi davrandığını görmemişti annesine. Hep düşünürdü. Bu adamla bu kadın acaba beni nasıl yaptı diye. O günün akşamı göçüp gitti Mehmet Ali Karaduman. Geldiğinin farkında bile olamadı. Hastaneden başsağlığı dileyip bir ölüm raporu verdiler eline. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gidip işlemleri yapmasını söylediler. Önce muhasebeye indi tabii. Cebindeki tek hacizsiz kredi kartından kol gibi geçen hastane faturasını taksitlendirerek ödedi. Karacaahmet'te yatıyordu annesi. Muhtemelen onun yanında kendisi için de bir yer almıştır diye düşündü. Tapusu da evdeki çekmecesindedir. Canı hiç girmek istemiyordu uzun yıllar önce dönmemek üzere çıktığı bu eve. Annesini ağzı burnu kan içinde gördüğü o geceyi nasıl unutabilirdi ki? Ama kaçışı da yoktu. Şaşkındaki apartmanın önüne geldi, uzun uzun baktı. Kapıcının ziline bastı, evin anahtarının kimde olduğunu sordu. Bende dedi adam. Hayri Bey'in oğlu bana bıraktı, cebinden çıkmış. Hastanede bırakmak istememiş. Cüzdanı, rehberi, saati, parası da bende. Kapıcının uzattığı zarfı aldı, para tomarının içinden 200'lük banknot çekip adamın eline sıkıştırdı. Babamı kaybettik. Bana cenaze işlerinde yardım eder misin? Kimsem yok da. Tabii diyerek başsağlığı diledi kapıcı. Çok iyi adamdı rahmetli. Yalancının diye geçirdi içinden, sonra vazgeçti, devamını getirmedi. Evin kapısını açtı, naftalin kokuyordu çocukluğu. Hiçbir şeyin yeri değişmemişti. Eski siyah beyaz televizyon bile yerindeydi. Demek ki paraya kıyıp da bir plazma bile almamıştı Mehmet Ali Karaduman. Bütün odaları dolaştı tek tek, kendi odasına girdi sonra. Her şey o gün babasının annesini dövmesine artık dayanamadığı, o son gün bıraktığı yerde duruyordu. Pijaması bile yastığının altındaydı. 18'indeydi daha. Üniversiteyi kazandığı seneydi. Birkaç ay annesinin verdiği parayla arkadaşlarının yanında idare etmiş, sonra Ankara'da ev tutmuştu. Kirasını Mehmet Ali Karaduman'ın ödediği lüksçe bir ev. Kim bilir nasıl kızıyordu her ay kirayı bankaya yatırırken diye düşündü. Evi dolaşmak iyi gelmemişti. Bir an önce şu mezarın tapusunu bulup çıkayım diye evrak çekmecesini açtı. Dükkanların ve iş hanının tapuları, bilmediği başka arsaların tapularıyla birlikte bir naylon zarfta duruyordu. Sındırgı'da, Bigadiç'te, Ayvacık'ta 3 ayrı arsa. Vay vay vay dedi. Banka cüzdanlarından en yeniymiş gibi görüneni açtı. Hesap bakiyesi 175 bin liraydı. Bir başka bankadan da yatırım fonu almıştı 100 bin liralık. Cüzdanları açtıkça gördüğü rakamların büyüklüğü karşısında afallayıp kaldı. Gayrimenkuller hariç 1 milyondan fazla parası vardı adamın. Demek ki bunca yıldır topladığı kiraları istifleyip bankaya yatırmıştı. Mezarlık tapusunu tüm dosyaların en altında buldu. Sarı bir zarfın üzerine kendi el yazısıyla "Mezar yeri tapumuzdur" notunu düşmüştü babası.